Ayrım 64, sayfa 481, 73. Leo Fischer'in kızı Gerda. Bu koşuşturma içerisinde Uri, müdür Fischer'e verdiği sözü yerine getirmeye, onun ailesini ziyaret etmeye uzun süre zaman bulamadı. Doğru konuşmak gerekirse bu zamanı hiç bulamadı. Ta ki başına beklenmedik bir olay gelene kadar. Bu olay, Fischer'in eşi Clementine'nin onu ziyaret etmesiydi. Clementine geleceğini telefonla haber vermişti. Ve Uri onu beklerken çok rahat değildi. Clementine'nin evine son olarak 3 yıl önce bu kentte birkaç ay kaldığı sırada gidip gelmişti. Bu kez ise küllenmiş küçük bir gönül serüvenini yeniden körüklemek istemediği ve bayan Clementine'nin bir ana olarak uğradığı düş kırıklığından korktuğu için o evi yalnızca bir kez ziyaret etmişti. Gel gelelim Clementine Fischer, çok yüce düşüncelerle dolu bir yüreği olan bir kadındı. Ve eşi Leo ile her günkü didişmelerinden ötürü bu yüreğini kullanma fırsatını öylesine az buluyordu ki karşısına ne yazık ki çok ender çıkan özel durumlarda neredeyse kahramanca diye nitelendirilebilecek duygusal doruklara ulaşabiliyordu. Yine de yüzünde hep katı, biraz da kederli bir ifade bulunan bu zayıf yapılı kadın, Uri ile karşılaştığında ve ondan zaten yanlarında kimsenin bulunmamasına karşın yalnız konuşmalarını rica ettiğinde biraz sıkılgandı. Gerda'nın düşüncelerine kulak vereceği tek kişinin Ulrich olduğunu söyledi ve Ulrich'ten bu ricasını, yanlış anlamamasını da rica etti. Ulrich, Fischer'lerin evindeki koşulları biliyordu. Baba ile annenin sürekli didişmelerinin yanı sıra artık 23 yaşında bir genç kız olan Gerda da çevresine bir sürü tuhaf genç toplamıştı. Bu gençler başka hiçbir yerde bu evde olduğu kadar rahat toplanamadıklarından onlara dişlerini gıcırtatarak bakan Leo babayı kendi iradesinin tamamen dışında yeni ruhlarının koruyucusu ve destekleyicisi ilan etmişlerdi. Bayan Clementine'nin anlattığına göre Gerda çok sinirli ve kansızdı. Bu ilişkileri sınırlandırılmaya kalkışıldığında ise hemen korkunç öfkeleniyordu. Sonunda bu kişiler herhangi bir baltaya sap olamamış budala gençlerdi. Ama dışarıya karşı özellikle sergiledikleri mistik Yahudi düşmanlıkları yalnızca çiğlik değil ama aynı zamanda iç dünyalarındaki yontulmamışlığın da bir göstergesiydi. Hayır diye ekledi Clementine. Amacı Yahudi düşmanlığından yakınmak değildi. Bu sonuçta yaşadıkları zamanın gerçeklerinden biriydi. Ve bu konuda kadere boyun eğmek gerekiyordu. Hatta bazı haklı yanlarının olduğu da itiraf edilebilirdi. Clementine sözlerine bir ara verdi. Ve yüzünde tül bulunmasaydı eğer mendiliyle bir damla gözyaşı da silebilirdi. Ama bu durumda gözyaşını akıtmaktan vazgeçti ve küçük el çantasından küçücük bir beyaz mendilini çıkarmakla yetindi. Gerda'nın nasıl olduğunu bilirsiniz dedi. Güzel ve yetenekli bir kızdır. Fakat biraz fevridir diye tamamladı Ulri. Evet, Tanrı bilir ki hep aşırılığa kaçar. Demek ki hala Germanya'nı ağır basıyor. Clementine, ana ve babaların duygularından söz etti. Yan amacı, duyulduğu kadarıyla paralel eylem bağlamında onca büyük başarılar kazanmış olan Ulrich'i yeniden evleri için kazanmak olan ziyaretini patetik bir ifadeyle bir annenin ziyareti diye adlandırdı. Son yıllarda gençlerin bu gidip gelmelerini Leo'nun rızasına karşı koyarak desteklediğim için kendini cezalandırmak istiyorum diye sürdürdü konuşmasını. Ama bir sakınca görmemiştim. Bu gençler kendilerine göre idealist insanlar ve insan ön yargılı değilse eğer arada incitici bir söze de dayanabilmelidir. Fakat Leo onun nasıl olduğunu bilirsiniz. İster yalnızca mistik ve sembolik olsun ya da öyle olmasın. Yahudi düşmanlığına öfkeleniyor. Ve Gerda da o özgür Alman tavrıyla sorunu anlamak istemiyor öyle mi diye tamamladı Ulrich. Bu bağlamda ben gençliğimde nasıldıysam o da öyle. Ayrıca siz Hans Sepp'in bir geleceği olduğuna inanıyor musunuz? Gerda onunla nişanlı mı diye sordu Ulrich dikkatle. Bu gencin ekmeğine kazanabileceğine dair en ufak bir işaret dahi yok diye yakındı Clementine. Bu durumda nasıl bir nişandan söz edilebilir? Ama Leo ona evimize gelmesini yasakladığında Gerda 3 hafta boyunca az yemekten bir deri, bir kemik kaldı. Ve sözlerini ansızın öfkeyle devam etti. Bütün bunlar bana bir hipnoz, manevi bir enfeksiyon gibi geliyor, biliyor musunuz? Evet, bazen Gerda'nın hipnotize olduğuna inanıyorum. O genç evimizde sürekli olarak dünya görüşünü anlatıyor ve daha önceleri hep iyi ve sevimli bir çocuk olan Gerda, bunun annesiyle babasına devamlı hakaret edilmesi anlamına geldiğini fark etmiyor. Ona bir şey söylediğim zamansa, çok eski moda düşünüyorsun anne diye karşılık veriyor. Siz onun biraz önem verdiği tek insansınız ve Leo da sizi çok takdir eder. Bu yüzden düşündüm de acaba bir ara bize gelip Hans'la arkadaşlarının olgunluktan ne kadar uzak oldukları konusunda biraz Gerda'nın gözlerini açabilir misiniz? Clementine çok dürüst olduğuna ve önerdiği de bir emrifaki niteliğini taşıdığına göre gerçekten çok ciddi kaygıları olmalıydı. Kocasıyla aralarındaki tüm geçimsizliklere karşın içinde bu durumda onunla birlikte ortak sorumluluğa benzer bir şeyi paylaştığı gibi bir duygu vardı. Uri endişeli bir ifadeyle kaşlarını kaldırdı. Korkarım Gerda. Benim de eski moda olduğumu söyleyecektir. Bu gençler biz yetişkinleri dinlemiyorlar. Ve bunlar hep ilke sorunları. Clementina, Gerda'ya çok sözü edilen bu büyük eylemde bir görev verdiğiniz takdirde bunun onu başka düşüncelere yöneltebileceğini düşünmüştüm, diye ekledi. Ulrich ise ona hemen ziyaretlerine geleceğini vaat etmeyi ama paralel eylemin henüz böyle bir amaç doğrultusunda kullanılabilecek kadar olgunlaşmadığını da vurgulamayı yeğledi. Gerda, birkaç gün sonra Ulrich'in evlerine geldiğini görünce yanaklarında kırmızı benekler belirdi. Fakat yine de Ulrich'in elini kuvvetle sıktı. Gerda, genel bir düşünce öyle gerektirdiği takdirde bir anda otobüs sürücüsü olabilecek, hoş ve hedeflerinin bilincinde zamane kızlarından biriydi. Ulrich onu yalnız bulacağı varsayımında yanılmamıştı. Gerda'nın annesi o saatte alışverişteydi. Babası da henüz bürosundaydı. Ve Ulrich odanın içine doğru ilk adımlarını atar atmaz her şey ona daha önceki beraberliklerinin bir gününü sanki hala o günü yaşıyormuşçasına anımsattı. Gerçi o zamanlar içinde bulundukları yılı şimdikine oranla neredeyse ortalamışlardı ve mevsim ilkbahardı. Ama yaşadıkları yaza kimi zaman kor parçaları gibi öncülük eden ve buna henüz alışkın olmayan vücutların dayanmasının pek kolay olmadığı bunaltıcı günlerden biriydi. Gerda'nın yüzü hırpalanmış ve zayıf görünüyordu. Üstünde beyaz bir giysi vardı ve çayırda kurutulmuş bir çarşaf gibi bembeyaz kokuyordu. Bütün pencerelerin önündeki tenteler indirilmişti. Evin içi asi bir loş ışıkla ve kırık uçlarıyla kurşuni engeli delmeye çalışan ışık oklarıyla doluydu. Ulrich de sanki Gerda bütünüyle giysisi gibi beyaz kumaş dekorlardan oluşmaymış gibi bir duygu vardı. Bu bütünüyle nesnel bir duyguydu. Ve Ulrich aşka dair herhangi bir nedeni gereksinmeksizin bu dekorları birbiri ardına Gerda'nın üstünden çekip alabilirdi. Ve şimdi şu anda da içinde yine aynı duygu vardı. Bu görünüşte son derece doğal ama amaçsız bir yakınlıktı. Ve bu yakınlık ikisini de korkutuyordu. Bu kadar zamandır neden bize gelmediniz diye sordu Gerda. Ulrich ona annesiyle babasının bir evlilik hedeflenmeksizin bu kadar mahrem bir ilişkiyi onaylamadıkları izlenimini edindiğini açıkça söyledi. Ah siz anneme bakmayın dedi Gerda. Annem gülünçtür. Yani hemen o konuyu düşünmeden dost olamayız öyle mi? Ama babam bize daha sık gelmenizi istiyor. Söylendiğine bakılırsa şu hikayede önemli bir yeriniz varmış. Gerda yaşlıların budalalığından apaçık söz ediyordu. Yaşlılara karşın onları birleştiren doğal bir bağın bulunduğuna da inanmıştı. Geleceğim diye karşılık verdi Ulrich. Ama şimdi bana söyler misiniz Gerda? Bu bizi nereye götürecek? Asıl konu birbirlerine aşık olmamalarıydı. Eskiden birlikte tenis oynarlar ya da toplantılarda karşılaşırlardı. Bir yerlere birlikte giderlerdi. Birbirleriyle ilgilenmişlerdi. Ve böylece insanın duygu çalkantılarını gizlemeyecek kadar yakınlık duyduğu birini, kendini hep iyi gösterdiği bütün ötekilerden ayıran sınırı da farkına varmaksızın aşmışlardı. Ansızın birbirlerini uzun zamandır seven, dahası artık neredeyse sevmeyen iki kişi kadar yakınlaşmışlar. Fakat bu arada aşkı gündemlerine almamışlardı. İnsanı birbirlerinden hoşlanmadıklarına inandıracak kadar didişmişlerdi. Ama bu aynı zamanda hem bir engel hem de bir bağ anlamını taşıyordu. bütün bunları bir ateşe dönüştürmek için yalnızca küçük bir kıvılcımın eksik olduğunu ikisi de biliyorlardı. Aralarında bu kadar yaş farkı bulunmasaydı veya Gerda evli bir kadın olsaydı, o zaman büyük bir olasılıkla bu fırsattan ortaya bir hırsız çıkar. Hırsızlık da en azından sonrasında bir tutkuya dönüşürdü. Çünkü insan tıpkı öfkede de olduğu gibi aşıkmış gibi davrandığı takdirde sonunda yakasını aşka kaptırır. Ama onlar özellikle bunu bildikleri için böyle davranmamışlardı. Gerda bir kız olarak kalmıştı ve buna çok öfkeleniyordu. Ulrich'in sorusunu yanıtlayacak yerde odada bir şeylerle ilgilenmişti. Ve sonra Ulrich ansızın onun yanında belirivermişti. Bu çok düşüncesiz bir hareketti. Çünkü insan böyle bir anda bir genç kızın yanında bitip herhangi bir konudan söz etmeye başlayamaz. İkisi engellerden kaçınarak bir çayırdan aşağı doğru akan bir dere gibi direnişi en az olan yolu izlediler ve Ulrich bir koluyla Gerda'nın beline sarıldı. Bu arada parmak uçlarıyla jartiyerin iç lastiğinden aşağı doğru kayan çizgiye kadar uzandı. Gerda'nın tedirgin ve terli yüzüne dönerek onu dudaklarından öptü. Parmak uçlarıyla jartiyerin geniş lastiğine değdi ve lastiği Gerda'nın bacağına doğru birkaç kez hafiften gerip bıraktı. Daha sonra kendini bir çırpıda ondan kurtardı ve sorusunu yineledi. Bu bizi nereye götürecek Gerda? Gerda heyecanını bastırdı ve bu böyle olmak zorunda mı dedi. Sonra zili çalıp içecek bir şeyler getirdi. Böylece evi de harekete geçirmiş oldu. Oturduklarında ve yeni bir konuda konuşmak zorunluluğuyla karşılaştıklarında Ulrich yumuşak bir ifadeyle "Bana biraz Hans'tan söz eder misiniz?" diye rica etti. Kendini henüz toplamamış olan Gerda önce karşılık vermedi. Ama bir süre sonra konuştu. "Siz kendini beğenmiş birisiniz. Biz gençleri hiçbir zaman anlayamayacaksınız." "Ürkütmeye çalışmak yok," diye yanıtladı Ulrich konuşmanın seyrini değiştirircesine. "Öyle sanıyorum ki Gerda artık bilimden vazgeçeceğim. Yani yeni kuşaktan yana saf değiştiriyorum. Bilginin kazanç hırsıyla akraba olduğu, acınası bir tasarruf eylemini temsil ettiği, burnu Kaf Dağı'nda bir iş kapitalizmden başka bir şey olmadığı konusunda size yemin edersem bana inanır mısınız? Benim iç dünyamda sizin sandığınızdan çok daha fazla duygu var. Ama ben sizi sözcük kalabalığından başka bir şey olmayan gevezeliklerden korumak istiyorum." Gerda durgun bir sesle "Hans'ı daha iyi tanımalısınız," diye karşılık verdi. Fakat sonra ansızın şiddet dolu bir tonla ekledi. "Ayrıca siz bir insanın başka insanlarla bencillikten uzak bir ortaklık içerisinde kaynaşabileceğini hiçbir zaman anlamayacaksınız." "Hans size hala eskisi kadar sık geliyor mu?" diye ısrar etti Ulrich dikkatle. Gerda omuzlarını kaldırdı. Akıllı insanlar olan annesiyle babası Hans Sepp'e evi yasaklamamışlar fakat ayda birkaç gün gelmesine izin vermişlerdi. Sadece bir üniversite öğrencisi olmanın dışında henüz bir hiç olan, herhangi bir şey olma şansı da bulunmayan Hans Sepp ise buna karşılık bundan böyle Gerda'yı herhangi bir yanlış yola sürüklemeyeceği ve mistik Alman misyonu propagandasına son vereceği konusunda şerefi üzerine yemin etmek zorunda kalmıştı. Gerda'nın annesiyle babası böylece onu yasak edilenin çekiciliğinden yoksun bırakmayı umut etmişlerdi. Hans Sepp ise zaten şehvetten uzak oluşu nedeniyle, çünkü mülkiyetten yana çıkan yalnızca şehvettir ve o da Yahudiliğe ve kapitalizme özgüdür. İstenen şeref sözünü rahatça vermişti. Ama eve gizlice daha sık gelmemeyi, ateşli konuşmalardan, heyecanlı el sıkışmalardan ve hatta öpüşmelerden, yani aralarında dostluk kurulmuş kişilerin doğal yaşamları gereği olan her şeyden vazgeçmeyi bu sözün kapsamında saymamıştı. Onun sözü yalnızca o zamana kadar kuramsal düzeyde yürüttüğü, rahipsiz ve devletsiz bir kuruluşun propagandasını yapmamayı kapsıyordu. İlkelerini gerçekleştirmek için varlığı gerekli ruhsal olgunluğun henüz kendisinde de Gerda'da da bulunmadığını düşündüğünden ve bendiklerinin kötü yanlarının fısıltılarına karşı bir önlem alınmasını tamamen uygun bulduğundan şeref sözünü daha da bir isteyerek vermişti. Ancak iki genç iç dünyalarındaki sınırlarını daha kendileri bulmazdan önce kendilerini dışarıdan sınırlama getiren bu zorlamadan ötürü acı çekiyorlardı. Özellikle Gerda eğer kendinden emin olsaydı annesiyle babasının bu karışmalarına boyun eğmezdi. Bu yüzden bunun acısını daha bir derinden duymaktaydı. Aslında genç erkek arkadaşını çok fazla sevmiyordu. Arkadaşına bağlılığa dönüştürdüğü şey daha çok anne ve babasıyla olan karşıtlıklarıydı. Eğer Gerda birkaç yıl geç doğsaydı, babası o durumda en saygın kişiler arasında yer almasa bile kentin en zengin adamlarından biri olacaktı. Ve annesi de Gerda daha kendisini dünyaya getirenler arasındaki kavgaları kendi iç dünyasında bir bölünme diye algılayacak konuma gelmeden kocasına yine hayranlık duyacaktı. Kocasına yine hayranlık duyacaktı. O zaman Gerda kendini büyük bir olasılıkla ve gururla karışık ırklardan gelme bir varlık gibi hissedecekti. Ama şimdi gerçekte bulunduğu koşullar altında annesiyle babasına ve onların yaşamsal sorunlarına karşı çıkıyordu. Ve soya çekim aracılığıyla onlardan herhangi bir şey almak istemiyordu. Sanki onlarla hiçbir ilişkisi yokmuşçasına sarışın, özgür, Alman ve güçlüydü. Bütün iyi görünüşüne karşın bu durumun sakıncalı olan yanı, Gerda'nın içini kemirmekte olan kurdu, gün ışığına çıkarma fırsatını hiçbir zaman bulamamış oluşuydu. Gerda'nın evdeki çevresinde milliyetçilik ve ırkçılık ideolojisi, bunların Avrupa'nın yarısını histerik düşüncelerle doldurmalarına ve özellikle Fişerlerin dört duvarları içerisinde de her şeyin odak noktasını oluşturmalarına karşın sanki yokmuş gibi davranılmaktaydı. Gerda'nın bunlar hakkında bildikleri yalnızca bulanık dedikodularla ima ve abartı olarak ona ulaşmıştı. Annesiyle babasının normalde çoğunluğun söylediklerinden çok etkilenmelerine karşın bu noktada tuhaf bir istisna sergilemelerinden kaynaklanan çelişki Gerda'nın benliğine damgasını erken bir dönemde vurmuştu. Ve Gerda bu tekin olmayan soru bağlamında somut ve nesnel bir anlamlandırma da yapamadığından özellikle yeni yetmelik yıllarında baba evinde nahoş ve tedirgin edici bulduğu her şeyiyle bu soru arasında bağlantı kurmuştu. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışı Germen G-E-R-M-E-N Clementine K-L-E-M-E-N-T-I-N-E Hansep H-A-N-S-S-E-P-P